Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de biraz dış basında yer alan manşetlere göz atacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz
Hoş
programımıza.
bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, bugün bizim gazete manşetlerimizde işte yaklaşık bir aydır olduğu gibi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Orta Doğu'da yaşanan son durum var. Dış basında nasıl görülüyor yaşanan olaylar?
Evet, şöyle başlayabiliriz yine. Sürekli yeni gelişmeler oluyor. Tabii bir taraftan artık bu İsrail'in Gazze'ye dönük uyguladığı şiddet, vahşet, bu da söylenebilir. Bir noktada artık yadsınamaz boyutta ve dolayısıyla Batılı ülkeler halklarını dinleyerek bir nebze, yani tamamen dinlediklerini söylemek mümkün değil ama barış konusunda en azından öncü bazı adımları attığı ile ilgili emareler, bakın hala çok temkinli ifadeler kullanmak durumunda kalıyoruz, gösteriyorlar. Tabii bu basında çıktığı şekliyle bu şekilde. Amerika Başkanı Biden'ın örneğin İsrail basına dayandırılan bir haber vardı. Burada Türkiye'de de ulusal basında bugün haber oldu. Dün uluslararası basın bunu konuşuyordu. Netanyahu'ya Biden'ın 3 günlük bir ateşkes değil aslında. Durdurma, böyle insani durdurma deniyor. Ona da nasıl kabul etmek gerekiyor bilmiyorum. Yani ateşkes demekten dahi imtina ediyorlar. Bu ifadeyi kullanmıyorlar. Bu gerçekten çok kabul edilebilir bir durum değil. Yani bunun tabii Biden'ın bu konuda ısrarcı olduğu ama Netanyahu'nun bunu kabul etmediği. Çünkü 3 günlük sürenin Hamas'ın toparlanması için bunu kullanabileceği söyleniyor. Tabii bir tarafta Hamas'ın elinde olduğu söylenen İsrailliler vardı, hatırlayalım. Yani onunla ilgili Biden'ın söylediği kadarıyla Amerika basına yansıyan haberlerde eğer böyle bir ara verilirse Hamas'ın elindeki İsrailliler de serbest bırakılabilir deniyor. O 10-15 şey yakın elindeki İsrailli rehineyi serbest bırakabilir gibi söyleniyor. Tabii bu hani biz takip ediyoruz. Tabii şu haberle beraber bir araya geldi bu. Onu da söylemek lazım. CIA direktörü Bill Burns'ün Orta Doğu turu vardı. Pazar günü İsrail'e indi Bill Burns. Akabinde Mısır'a gitti. Tabii Bill Burns'ün seyahat programı tam açıklanmıyor. Bununla ilgili net bir şey söylemek zor. Ama İsrail'e gittiğini, burada İsrailli yetkililerle Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant ve Mossad direktörü David Barna ile görüştüğünü biz biliyoruz basına yansıdığı kadarıyla. Burada özellikle Bill Burns'ün seyahat planı içerisinde Katar'dan bahsediliyor. O da yine bahsettiğimiz üzere İsrail'in elindeki Filistinlilerin, hatta hapishanelerinde yıllardır aslında tuttuğu Filistinlilerin serbest bırakılması talebi var Filistin tarafının. Diğer tarafta ise Hamas'ın elindeki İsrailliler vardı, rehineler. Onların serbest bırakılması ile ilgili konu konuşuluyor. Bunun bu noktada tabii neticeye varacağını, varıp varmayacağını zaman gösterecek. CIA direktörünü ayrıca İsrail'den sonra Mısır'a gitti. Az önce de söylediğim gibi. Bu noktada bir de şu konuşuluyor. Acaba Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin nereye tahliye edilecekleri konusu konuşuluyordu malum. İşte bu noktada Mısır'a gitmiş olması Bill Burns'un, CIA direktörünün, acaba Sina Yarımadası konusu çok ciddi olarak masada idi ve onunla ilgili yeni bir adım mı beraberinde geliyor, bunu düşündürüyor. Diğer taraftan başka ilginç haberler var. Amerikan nükleer denizaltının Orta Doğu'da olduğu ile ilgili biz haberleri okuyoruz. Bu tabii deniyor ki Amerika'nın İran'la yakın olan güçlere dönük, işte Suriye'de ve Irak'ta hatırlayalım Amerikan üstlerine saldırılar vardı. Ama bu haberler bu saldırılara engel olmuyor, durdurmuyor. Bu noktada İran'a dönük bir mesaj olduğu söyleniyor bunun. Ama tabii Orta Doğu'da sadece İran yok. Dolayısıyla bu anlamda bu bölge ülkeleri açısından da önemli bir gelişme. Bir diğer haber yine Military Times isimli bir haber sitesinde yer aldı. 7 Ekim'deki Hamas'ın daha doğrusu Hamas ve İsrail arasında yaşanan o olay sonrasında Amerikan insansız hava araçlarının Gazze üzerinde uçtukları söyleniyor. Bu Amerikan basınında, yani ne diyelim, alternatif basında, çünkü ana akım çok sıklıkla eleştirmiyor Biden'ın politikasını. Ama bunun aslında Amerika'nın bu savaşın içinde bir taraf olduğunu gösterdiği söyleniyor. Bu noktada New York Times'ın haberiydi. Dün, önceki gün bu New York Times'da haber oldu. Ve 7 Ekim'den bu yana sözde silahsız bu SİHA'ların, ki söylendiği kadarıyla MQ-9 Reaper dronları deniyor ki bunların çok güçlü ve ağır bomba taşıyabilen, füze taşıyabilen dronlar olduğu söyleniyor. Yani dolayısıyla bunların hani onu taşımadığını söylemek sadece bu gazetenin haberine inanmayla sınırlı bir durum. Yoksa geçmişte bunlar yük de taşıyorlar. Bu noktada sadece deniyor ki aktif bir rolleri yok ve onlar sadece sivillerin tespit edilmesi noktasında çaba sarf ediyorlar diyorlar. Tabii şunu söylemek lazım. Keşke aynı özeni İsrail'in bombaladığı Gazze'de de gösterseler. Keşke o dronlar onlar için de, Gazze'deki siviller için de uçsa. Ne yazık ki böyle bir durum söz konusu değil. Bununla ilgili son bir şey söyleyeyim. Ne yazık ki hani tabii ki üzülerek paylaşıyoruz. Haaretz'te şöyle de bir haber var. İsrail'in Biden yönetimine Amerika'dan gönderilecek olan saldırı tüfeklerini, ki bunlar sayı olarak 10 binleri buluyor, öyle söyleyelim. 34 milyon dolara yakın değeri olan 24 bin silahtan bahsediliyor. Bu silahların kesinlikle Batı Şeria'daki yerleşimcilerin oradaki Filistinlileri topraklarından atması için kullanmayacağı ile ilgili söz verdiği haber okuduk. Yani ancak sözüne inanma noktasındayız. Çünkü hatırlayalım, daha çok yakın bir süre önce Savunma Bakanı silahları Batı Şeria'daki yerleşimcilere dağıtıyordu. Yani bunun yarın bir gün hani benzer şekilde Amerika'nın gönderdiği yeni silahların hani dağıtılmayacağının garantisi nedir? Yani dolayısıyla bu noktada gelişmeler bu şekilde.
Bir de tabii yöneticiler, yönetimler İsrail'in yanında olabilir ama
Değil,
halkların
evet.
büyük bir tepkisi var. İsrail ve Filistin'de yaşananlara yönelik. Bunlar, bu protestolar dünya basınında nasıl yer
Hemen
buluyor?
şöyle söyleyeyim. Çok aslında gerçekten doğru söylediniz. Artık o kadar noktaya geldi ki, hatta şunun bile haberini yaptılar. Dediler ki Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndaki diplomatik yetkililer değil ama oradaki personel bir metin imzaladılar ve bu metinde Dışişleri Bakanı Amerika'nın İsrail politikasını, İsrail'in daha doğrusu Amerika'nın İsrail'i kayıtsız şartsız destekleme politikasını eleştirdiler deniyor. Politico'da yer aldı bu haber. Tabii bununla ilgili herhangi bir detay, kimlerin imzaladığı ile ilgili isim yok. Yani bu hani sadece deniyor ki Dışişleri Bakanlığı'nda böyle bir desteklemeyen ton var deniyor. Belçika Başbakanı'nın açıklaması ilginçti. Alexander De Croo pazartesi günü bir açıklama yaptı. Gazze'de gördüklerimiz artık orantısal olmayı aştı dedi. Bu noktada bir eleştiri var. Tabii özellikle tepki gösteren ülkelere bir taraftan bakmak lazım. Fransa'da örneğin, Fransa Cumhurbaşkanı da tonunda bir nebze de olsa bir hani ne diyelim, yakınsadı sadece söylenebilir. Hani adil olmaya dönük. Hala adil oldu onu söylemek mümkün değil. O da neden? Bu ülkelerde önemli bir Müslüman nüfus var ve bu Müslüman nüfusun itirazları ve gösterileri var. Pek çok ülkede yaşanıyor bu olay. Asya ülkelerinde de arttı. Şöyle ki Endonezya'da 2 milyon insanın sokağa çıktığı söyleniyor. Bu yaşananlarla ilgili hafta sonunda bir protesto gösterisi düzenlendi. Bu sadece Endonezya ile sınırlı değil. Pakistan'da benzer gösterilere biz tanık olduk. Benzer şekilde bir diğer önemli yetkili Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro. O da çok ciddi şekilde eleştirdi ve bugünün Siyonizminin yaptıklarının ırkçılık olduğunu söyledi ve bunun kabul edilemez noktaya geldiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'in tabii bu noktada çağrıları oluyor. Tabii Birleşmiş Milletler çağrıdan öte eylemde bulunması gereken bir kurumken sadece attığı tweetle ne yazık ki bu çağrılarda bulunabiliyor. Bu da yine üzüntü verici bir durum diyelim isterseniz. Başka
Peki,
sorunuz
bir
var
de
mı?
Asya gündemi var. Çin Avrupa Birliği zirvesi Aralık ayında olacak. Ona biraz bakalım ama 2 dakikalık da bir süremiz
Hemen
kaldı.
ben bahsedeyim. Çin Avrupa Birliği zirvesi ile ilgili gelen açıklama Avrupa Birliği tarafından geldi. Hala Çin tarafından açıklama yok. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Aralık ayında Çin'de bir zirvenin olacağını söyledi. Bu zirve önemli çünkü bu zirvede Avrupa Birliği ile Çin arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı doğrultusunda hatırlayalım bir gergin ilişki sürecini takip ediyoruz. Her ne kadar Avrupa Birliği ve Çin tarafı dönem dönem ılımlı mesajlar verse de burada Amerika Birleşik Devletleri'nin gölgesinin olmadığını söylemek zor. Dolayısıyla ayrı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin olmadığı bir zirvede Avrupa Birliği ve Çin'in neyi konuşacaklarını gerçekten ticari anlamda yeni adım atacaklar mı atmayacaklar mı takip edeceğiz. Bu önemli. Tabii bir diğer Asya ile ilgili haber son ona bahsetmek istiyorum. Afganistan'dan geldi. Çok ilginç bir Birleşmiş Milletler notu var aslında. Birleşmiş Milletler raporuna göre Afganistan'daki afyon üretiminin son bir yıl içerisinde %90'dan fazla azaldığı söyleniyor. Bu neden önemli? Çünkü deniyor ki dünya genelinde ki bu afyon ticaretinin %80'inin sağlayan ülke Afganistan deniyordu. Şimdi eleştirenler bu konuda peki neden bu konu gündem oldu? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 2021 yılında Afganistan'dan çekildi ve Taliban yönetimine bırakıldı deniyor. İşte eleştiriler şu şekilde deniyor ki madem Amerika Birleşik Devletleri bu kadar etkindi Afganistan'da, neden kendi gücü altında, kendi yönetimi altındayken afyon ticaretinin engellenmesine izin vermedi? Ya da vermedi mi? Yani buradan pek çok sonuç çıkabilir. Çünkü deniyor ki 2021 yılında Taliban'ın kontrolüne geçtikten sonra Afganistan...
Bu ticaret azaldı.
Evet, %90'dan fazla azaldı deniyor. Bununla ilgili rakamlar da vermişler. 233 bin hektardan ekilen alanın 11 bin hektara düştüğü söyleniyor. Yani dolayısıyla Taliban kontrolüne geçtikten sonra afyon ticaretindeki o azalmayı biz neden Amerika'nın Afganistan'ı kontrol ettiği, daha doğrusu etkisinin çok yoğun olduğu dönemde görmedik. Önemli. Eleştirileri var. Onu da gerçekten Birleşmiş Milletler'in raporunda yer alması Peki. noktasında önemli diye düşündüm.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.